Bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 4 Ağustos 2022 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ukrayna'da Donbas cephesinden başlıklar aktaracağım size bugün. Donetsk'in merkezinde Ukrayna ordusunun intikam saldırısında hayatını yitiren siviller var. Bunun sebebinin de özellikle Donetsk'in kuzeybatı hattındaki Peski savunma hattının kırılması gösteriliyor. Ukrayna liderinin açıklamaları var. Çin'le ilgili açıklamaları var. Nancy Pelosi, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan Adası'nı ziyareti Asya'da da bir gerilim yaratmıştı. Zelenski'nin Çin liderliğinden talepleri olduğu anlaşılıyor. Durum parlak değil. Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu ve müttefikleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki ilerleyişi karşısında cehennem gibi benzetmelerini yapıyor. Çin'den bir fayda görüp görmeyeceği ise meçhul tabii ki, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin açısından provokasyon olarak görülen Tayvan'la ilgili tutumu nedeniyle denilebilir. Pelosi Güney Kore'ye geçti. Çok meşakkatli bir yolla Tayvan Adası'na ısrar edip inada bindirip inmişti. Oradan ayrıldı. Tabii tatbikat başlattı Çin tarafı. Pazar gününe kadar sürecek gibi gözüküyor. Pelosi ise Güney Kore liderliğiyle görüşemiyor. Tatildeymiş Güney Kore lideri. Enteresan bir program yapmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini kongresinde onaylaması, senatoda daha doğrusu onay geldi. Türkiye'nin şartları var biliyorsunuz. Bu konuda açıklamalar var. Bunları da aktaracağım sizlere. Yarın da Rusya lideri Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de görüşmesi var. Öncesinde konularla ilgili açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesi telefonda var. Çavuşoğlu'nun da ASEAN diplomasisi, Türk diplomasisi açısından bugünkü dikkat çekici notlardan. Dünya gündemi, ekonomi gündemi, özellikle Batı'nın yaptırımları. Rusya'ya hem yaptırım uyguluyorlar hem de işlerine gelmeyen yaptırımları kendileri delmek istiyorlar. Rusya Federasyonu'nun özellikle Gazprom'un Kuzey yakın bir hattını faal kılması için ihtiyaç duyulan türbinler meselesi. Almanya'nın beklentisi vardı ama olacak mı olmayacak mı derken Gazprom'dan açıklama geldi. Kış yaklaşıyor, artık fazla bir şey de kalmadı. Aktaracağım notları. Ayrıca Balkanlar'da Kosova, Sırbistan şimdilik ertelenen gerilimin ardından bir de Azerbaycan ve Dağlık Karabağ cephesinde gerilim var. Oradan da notları aktaracağım. Bugün dikkatimizi programın ikinci yarısına Orta Doğu'ya çevireceğiz. Bu hafta aslında geçen haftadan kalacak şekilde, geçen hafta sonu çünkü Sadr grubu Irak parlamentosunu bastı. Bir hükümet kurulması Ekim'den bu yana ilk kez gündeme taşınırken kendisi kurmak istemiyor hükümet. Sadr bir numarada çıkmıştı Ekim'deki seçimlerde ama kendisi kuramayınca anlaşılan o ki kurdurmuyor da, devrim kartını oynuyor yine. Muqteda Esad çok büyük bir devrimci lider biliyorsunuz. Şimdi programın ikinci yarısında Irak siyasetini yakından takip eden Yakın Doğu Haber internet sitesi kurucusu ve yazarı Abdekin Dursunoğlu konuğum olacak ve soracağım. Sadr devrim mi yapacak Irak'ta sorusunu yönelteceğim. Ne oluyor, neden Ekim'den beri kurulamıyor? Ve Muqteda el-Sadr ne yapmaya çalışıyor? Beyrut limanı patlaması 2 yıl önce pandeminin ortasında hepimizi şoke etmişti. Limanda patlayıcı yüklü deponun depoda patlayıcı maddeler bulunduğu anlaşılmıştı. amonyum nitrat yangın çıkıp patlama meydana gelmişti. İkinci yıl dönümünde son kalan siloda ki yangın çıkmıştı orada son dönemde söndürülemiyordu, çöktü. Hiçbir şey araştırılamamış, soruşturulamamış. Lübnan'da bir hükümet eksikliği var tabii ki. Bununla ilgili gelişmeler var. Yine onları aktarmaya çalışacağım sizlere Orta Doğu'dan başka başlık olarak. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Canlı yayınımızı bu frekanslardan, radyodan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden eğer Sputnik'in web sitesine girerseniz Sputnik Türkiye'nin radyo bölümüne basarak kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Uygulamadan, cep telefonu uygulamasından da aynı şekilde dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının linkini de tweet attım kendi hesabından. Oradan da kolaylıkla tıklarsanız hem dinleyebilir hem de izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi dikkatler yine Ukrayna'da özellikle Donbas cephesinden, Donetsk'in kuzeybatısından gelen haberler. Çok yönlü ilerleme devam ediyor. Mariinka bölgesini ele geçirmiş durumdalar ama asıl kilit orada Ukrayna ordusunun aslında 8 yıldır bir kale gibi tahkim ettiği bölgelerden birisi Peski. Buradaki savunma hattını kırmış gözüküyor. Rusya Federasyonu ve müttefikleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti milisleri Avdiivka, Soledar ve Bahmut. Burada da ilerlemeler var ama Peski en önemlisi. Buradan Donetsk'i bombalıyordu Ukrayna ordusu ve burası düşecek gibi gözüküyor. Hatta yarısından fazlası ele geçti diye dün açıklama yapmışlardı. Zelenski de bundan bahsetti açıkçası. Fakat daha önemlisi bu Peski cephesinin de çöküşüyle birlikte Ukrayna tarafının Donetsk şehrine rastgele ateş açması gündeme geldi. Pushkin Bulvarı benim de Donbas Donetsk ziyaretlerimde, orası da çok güzel eski binalarla dolu bir bölgedir Pushkin Bulvarı. Burayı Donetsk'in merkezini vurdular, adeta Peski'nin intikamı. Sokaklarda ölüler var, 5 ölü 6 yaralı, aralarında bir anne ve çocuğu dahil olmak üzere. Donbas Palas Oteli hemen dibindedir burada, drama tiyatrosunun bulunduğu çok eski ve güzel bir bina. İşte orayı, orada da Olga Kaçura, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kadın subaylarından, onun cenaze töreni, dün ölüm haberi gelmişti. Buranın yapılıcı, tam cenaze töreni yapılırken ateş açıyorlar ve vuruyorlar. Donbas Palas'taki gazetecilerin de anlatımları var sosyal medyaya düşen. Ukrayna tarafı saldırıyı Rusya'nın yaptığını iddia etti. Gerçekten artık Suriye çatışmasını aşan bir yalancılık düzeyi sergiliyorlar. İnanılır gibi değil diyeceğim. Bir de Donetsk'te yine gözaltı merkezi, bir başka gözaltı merkezine vurulduğuna dair raporlar var. Bu konuda özellikle Rusya Savunma Bakanlığı Yelenovka'da bir gözaltı merkezinde 50 savaş esirinin öldürüldüğü, 73'ünün yaralandığını ve bilerek ateş açtıklarını, Donbas'taki savaş suçlarını ifade vermeye başladıkları için ateş açıldığını söylemişlerdi. Bir tane daha gelmiş gözüküyor. Bir saldırı daha var. Bütün bunlar tartışılırken AF örgütünden, ki Amerikan politikalarının ne kadar yakın olduğu AF örgütünün özellikle Suriye çatışmasında iyice afişe olmuştu, deşifre olmuştu. Silahlı Avrupa'ya giden araçlarında silah bile bulunan radikal İslamcıları da savunmasıyla tanınıyordu. Suriye çatışmasında böyle birkaç flash olay var. Çok şaşırtıcı bir açıklama yapmışlar efendim. Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerine saklanarak sivilleri ateşe atmakla suçluyorlar. 22 okul, 5 hastane buralar ziyaret edilmiş ve Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin konuşlandığı belgelenmiş durumda. Hastaneler karargaha çevriliyor. Yani ben Donbas'a gittiğimde açıkça gördüm, insanlardan da dinledim. Ukrayna ordusu karargahlar marargahlar filan da değil ama normal sivillerin evine giriyor. Üstelik onlar Rus ve Rusya'da Rusça konuşan olunca aşağılıyor onları, neonazi güçleri özellikle. Evlerini tahkimat alanına çeviriyor, savaşı da oradan veriyorlar ve yıkımı da arttırıcı bir görüntü ortaya çıkıyor. Sahaya giden insanların kolaylıkla göreceği, dinleyebileceği bir şeyi nihayet işte 5 küsur ayın ardından AF örgütü saptamış efendim. sivil kaybı da Ukrayna askeri varlığını Rusya Federasyonu'nun hedeflemesinin de Ukrayna askeri varlığını hedef aldığı, sivilleri hedef almadığını da bu şekilde AF örgütü üzerinden ortaya konulmuş oldu. Zelenski, Rusya Federasyonu ordusu ve müttefik güçleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin ilerleyişleri karşısında çaresizliklerini açıkça dile getirmiş. Özellikle Peskiavdiyka bölgelerini anarak cehennem gibi başka kelimelerle ifade edilemez demiş. Evet, Ukrayna'da bu arada özelleştirmeler başlıyormuş. Başbakan Deniz Şmigal açıklamış. Büyük işletmeleri özelleştirecekler. Yüksek Rada'da kabul etmişler. Ukrayna'nın özellikle topraklarını, tarım sektörünü 5 aydır konuşuluyor. Daha önceden de bilinmeyen bir şey değildi ama Amerikalı gıda şirketleri Monsanto, BlackRock, Vanguard, bunlar çok sayıda, hatta kimilerinin ifadesiyle Ukrayna topraklarının %70'ini satın almış. Tarım yapılabilir alanları kastediyorum. Satın almış durumdalar. Sadece bir Ukraynalı sevgisi değil yani Amerikalılar için bu mesele, onu da belirtmek gerekiyor. Evet, Finlandiya'da Dışişleri Bakanlığı ülkeyi ziyaret eden, ki zaten vize vermeyi de kesecekler herhalde bu gidişle, Rusya vatandaşlarına, işletme sahiplerine çağrı yapmışlar. Hizmet vermeyin, kimliklerini sorun demişler. Evet, gerekçesi de efendim navigasyon ekipmanları, insansız hava araçları, çifte kullanımlı eşya olarak koymuş. Yani Rusya ordusunun da Finlandiya'ya gidip drone alan Rusya vatandaşlarına sanki ihtiyacı varmış gibi. Enteresan. Finlandiyalılar da gerçekten enteresan. Norveç'in Moskova Büyükelçisi bu arada Rune Razaland bir videosu yansımıştı. Bir otelde kendisi konaklarken odası biraz geç hazırlanmış, şikayet ediyordu. Normal, müşteriler şikayet edebilir tabii ama Ruslardan nefret ediyorum gibi cümleleri kullanırken yakalanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı kendisini çağırmış ve böyle nefret ediyorsanız buyurun gidin, böyle kalamazsınız, böyle devam edemezsiniz, öyle nefret ettiğiniz yerde kalmayın demiş. Gerçekten enteresan. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu arada Batı ile işbirliği dönemi artık sona erdi açıklaması var. 24 Şubat öncesine dönüş yok diyorlar. Böyle bir resim var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkesindeki durum vahim tabii, Amerika'nın desteğiyle. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Minsk Anlaşması'nı uygulamak yerine başlattığı savaş oldukça pahalıya patlıyor gibi gözüküyor kendisine. Bu çatışmaların bu aşamasında Çin'le ilgili Güney Çin Sabah Postası gazetesi Morning Post'la konuşmuş. Demiş ki Çin'in Rusya'ya karşı Birleşmiş Dünya ile birlikte durması gerektiğini söylemiş. Yalnız ülkelerin sadece Batı bloğu da geçen birileri hesaplamış %15 dünyada Rusya'ya yaptırımlara destek bulunabilmiş. Sadece Batı'dan bahsediyoruz. Tabii ki Batılılar güçlü elbette ama bütün dünyanın Rusya Federasyonu'nu karşısına aldığını söylemek mümkün değil, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Amerika ve Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde. Velhasıl Zelenski doğrudan Çin lideri Xi Jinping'le görüşmek istediğini dile getirmiş ve nüfuzunu kullanacakmış Xi Jinping ve Rusya Federasyonu'nun Donetsk'te ve Lugansk'taki müttefikleriyle yürüttüğü operasyonu sona erdirmesini sağlayacakmış. Gerçekten gülünç diyeceğim bir takım değerlendirmeler yapmış. Daha akıllıca konuşsaydı belki faydalı olabilirdi Çin nezdinde. Tabii Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri dengeleme çabası Amerika'da belki de kimileri iç siyasete de yoruyor. Şimdi çok sayıda analiz de çıkıyor bu konuda. Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti'den başkanı. Aktardım sizlere Tayvan Adası'nı, böyle herkesi alarmda tutacak şekilde meşhur ziyareti. Öyle doğrudan falan da Malezya'dan gidemedi. Epey bir dolan başlı yollardan Tayvan Adası'na adeta fethi çıktı, ulaştı vesaire. Dün konuştuk Gökhan Göçmen'le, Çin'i yakından takip eden gazeteci arkadaşla. Pelosi oradan Kore'ye geçti ama tabii Çin'in başlattığı tatbikat devam ediyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Tayvan Boğazı'nda hassas güdümlü füze atışı gerçekleştirdiği bilgileri aktarıldı. Ve burada öyle bir şey ki adeta bir askeri abluka. Tayvan Hava Kuvvetleri'nde milliyetçi idare alarma geçirmiş durumda. Amerikan gemileri de var tabii orada. Bunu belirtmek lazım. Pelosi vesilesiyle USS Ronald Reagan'ı bölgeye sevk etmişlerdi. Çinliler 1950'lerden bu yana ilk kez bu Kinmen Adası, Kuomintang diye de geçiyormuş. Bunun üzerinde uçmuşlar. Daha önce böyle bir şey yapmamışlar. Adeta bir hava deniz, yani Pelosi gitti ama Tayvan abluka altında. Amerikan yönetimi nereye adım atsa fark etmez. Askeri birlikler olsun, siyasetçileri olsun, diplomatları olsun, mutlaka bir bela çıkıyor diyebiliriz. Böyle bir durum var. Hemen arkasından bir de Japonya'dan açıklama geldi. Çin karasından Japonya'nın ekonomik münhasır ekonomik bölgesine ateşlendiği söylenen 5 füzenin düştü. Hatta görüntüler var. Turistler Pingtang adasında izliyorlar, dumanını izliyorlar falan. Böyle bir Asya'daki gerilimin devamına dair notlar var. Pelosi ise Güney Kore'ye gitti ama Güney Kore Devlet Başkanı kendisiyle görüşemiyormuş. Çünkü Yoon Suk Yeol artık yeni başkan Güney Kore'de tatildeymiş, o yüzden. Gerçi tiyatroda falan görmüşler galiba ama enteresan bir gelişme. Görüşmeyecekmiş, tatilini bozmayacak. İşte parlamento başkanıyla falan temasları var. Bu arada Kuzey Kore, tabii Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Çinliler gibi de değil. Vallahi şakaları yok Kuzey Korelilerin. Onlar bu vesileyle değil ama genel olarak Amerika ve Batı'nın küresel çapta savaş suçlarıyla ilgili bir açıklama yapmışlar. Bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceği unutulmamalı diye de bir uyarıda bulunmuşlar. Tabii Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'si son 30 yıldır dünyanın neresine bakarsanız bir şey görünüyor. Nikaragua'daki Sandinist hükümet de Çin'le dayanışma bu arada beyan etmiş. Amerika'nın Tayvan'da yaptığını provokasyon olarak nitelendirmiş Ortega yönetimi. Amerika'nın başka ülkelerin iç işlerine karışan ve müdahale eden politikalarının Kuzey Amerikan emperyalizminin bir simgesi olduğunu unutmamak gerektiğini de eklemişler. Evet, bu arada Amerikan yönetimi, Amerikan Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine dair katılım protokollerini onaylamış durumda. 95'e karşılık bir hayır oyu, 3 senatör de katılmamış. 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü, 7 ülke kaldı Türkiye'de tabii bunların arasında. Joe Biden'ın açıklaması var. Bu son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olarak İsveç ve Finlandiya'nın tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Doğrusu İsveç ve Finlandiya'nın orduları için ben olsam çok güçlü demezdim ama Joe Biden demiş tabii ki. Bir de yani hassas bir bölgedeler, bu kadar militarize olmamalarında halkları açısından hayır var elbette. NATO'nun savunma ittifakı olduğu da Amerikan tarafının iddiası tabii, herkes aynı şekilde görmüyor. Fransa'dan dikkat çekici bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini onaylamak karşılığında Madrid zirvesinde imzaladığı üçlü muhtıra, ki zaten NATO belgesi değil, bu Cumhurbaşkanı öyle dedi ama hakikaten öyle değil. Yani üçlü bir muhtıra söz konusu, bunu NATO tarafı da söylemişti. Colonna demiş ki, Fransa Dışişleri Bakanı, valla bizim için bağlayıcılığı falan yok bunun. Yani inanılır gibi değil, daha pek bir şey olmadı. Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Ankara'da NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Christopher Cavoli'yi ağırladı falan. Türk-Amerikan ilişkilerinde de pek çok madde var zaten ama İsveç-Finlandiya bağlamında tabii Türkiye'nin taleplerine henüz pek bir yanıt gelmiş değil. Üçlü muhtıra bağlamında söylüyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bu konuda açıklamaları var. Henüz işte bir takım Türkiye'nin terörist olarak andığı bir takım isimlerin listesi verilmişti. Bunların iadesi talep ediliyordu. Takip edeceğiz diyor Bekir Bozdağ. Henüz göz yumuyorlar bunlara diyor. Sözleri tutarlarsa ne ala diyor. Evet, göreceğiz hep beraber ne olacak. 23, tekrar edeyim onu. 30 NATO üyesinden 23'ü onaylamış durumda parlamentolarındaki katılım sürecini İsveç ve Finlandiya'nın. Bu arada Bolivya'nın eski başkanı Evo Morales de NATO'nun Amerika'dan en başta müteşekkil olduğunu savaşlarını anımsatmış ve ya hiç başlarına insan hakları konseyine falan gitmek gibi bir bela geldi mi Amerikalıların diye sormuş ve NATO'nun tamamen ortadan kaldırılması için kampanya düzenlenmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi nükleer silahsızlanma meselesi, işte bu konuda konferansı aktarmıştım iki gündür size. Rusya'dan uyarılar gelmişti. Çin'den Biden başlayalım, Çin de katılsın demişti. Çinliler bizim öyle bir nükleer silahımız yok, biz niye bu işin içine katılıyoruz diyorlar. Amerika'dan da tabii bu arada START anlaşması, stratejik önemde silahların indirimi için, dünyanın geleceği için önemli bir anlaşma. İşte bu konuyu sormuşlar silahsızlanma kontrolü yetkilisi Bonnie Jenkins'a, Amerikalı. O da demiş ki Ukrayna'daki durumla ilgili iyi niyet sergilediği zaman Rusya, görüşmelere döneceğiz. Çok şahane. Amerika istediği zaman çekilebilir anlaşmalardan ama Rusya Ukrayna'da iyi niyet sergilerse olur. Anlaşılan o ki START'tan da vazgeçeceğiz. Böyle gözüküyor. Buradan bir adım gelmesi pek mümkün değil açıkçası. Tahıl meselesi ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları'nın telefon konuşmasında ele alınmış. Çavuşoğlu Antony Blinken'la telefonda görüşmüş. Hem işte Ukrayna hem Karadeniz meselesi, bir tahıl gemisi 27 bin ton mısır yüklü Lübnan'a doğru yola çıktı. Kontrollerden geçti tabii. 22 Temmuz anlaşması uyarınca bunlar gerçekleştiriliyor. Bu arada Lübnan'a işte Suriye'ye tahıl taşıyorlar. Ukrayna tahılını çaldılar. Durdurun onları falan diye estiler, köpürdüler. Lübnan'da doğal olarak böyle bir talep olduğu için Ukrayna'dan gemiyi kenara çekti, öyle diyeyim size. Fakat tabii Rusya Büyükelçiliği derhal belgelerini sunmuş. Lübnan yetkilileri, Cumhurbaşkanı danışmanlarından, müsteşar daha doğrusu Amal Ebu Zayed açıklama yapmış. Diplomatlar gerçekten de yük gemisinin, un ve arpanın Rusya'dan geldiğini kanıtladılar. Demek ki Ukrayna Büyükelçiliği bizi Ukrayna'dan çalınan tahıl taşıyan gemiyi tutuklamaya ikna ederken yalan söyledi demiş. İlk defa söylemiyorlar tabii ki. Ama ne yapalım, tuttuk gemiyi 72 saat mecburen, çünkü öyle bir yükümlülüğümüz var demiş. Onu da aktarmış olayım. Evet, yarın 5 Ağustos Soçi'de Türkiye ve Rusya liderlerinin görüşmesi olacak. Daha çok ticari ekonomik bağlar, en son Akkuyu projesi Rusya'nın sahibi olduğu aslında bilinen, bu konuda uzmanların pek çok, bu arada Türkiye medyasında spekülatif haber ve makaleler çıkıyor ama Müftan Sağlam'ın en son yazdığı yazı dikkat çekici doğrusu. Çok yanlış bilgiler üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Bunun da görüşülebileceği iddiaları var, konuşuluyor. Ama tabii Kremlin'den yapılan açıklamada ticari ekonomik bağlar, enerji alanındaki ortaklık diye formüle edildi. Tahıl mekanizması, ayrıca Kremlin diyor ki bu tahıl mekanizmasının uzun vadede hizmet edebilmesini umduklarını. Çünkü sadece Ukrayna tahılı değil, Rusya daha çok tahıl üretiyor. Onun da dünya pazarlarına çıkartılması söz konusu. Sergey Lavrov'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmesi oldu. ASEAN toplantısı var Kamboçya'da, Phnom Penh'de. Orada görüşmüşler. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de görüşmesi oldu. ASEAN çerçevesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu pek çok temasta bulunmuş. Evet, dünya ekonomisinden birkaç başlık aktaracağım. Fitch, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu 2023'te gıda enflasyonunun düşebileceğini söylemiş ama durum da parlak değil. Yani biraz böyle gübreden mübreden tahılla ilgili bu anlaşmayla yırtılıyor gibi gözüküyor. Geri kalan işaretler özellikle enerjide parlak değil. Britanya Merkez Bankası 1995'ten bu yana en büyük faiz arttırımına gitmek durumunda kaldı. Yarım puan arttırmışlar. 27 yıldan bu yana ilk kez. Bu arada enflasyon feci %13'ün üstüne çıkacak yıl sonunda, öyle gözüküyor. İkinci, daha doğrusu dördüncü çeyrekte söyleniyor ki şimdilerde %10'a dayandı Britanya'da. Tabii bu büyümeyi düşürecek bir faktör olacak. Almanya'da da tabii doğalgaz faturalarına zam yağmaya başladı. Geçen yılın Ağustos ayında ortalama yıllık 1300 euro olan bedeller sıradan vatandaşların ödediği 3500 euroya çıkmış vaziyette, daha da artacak diyorlar. Ren Enerji Köln bölgesinde %133 oranında zam yapmış durumda. Feci doğrusu. Almanya, neyse, bir de Covid Movid var. Sonbahara öyle maske takmak ve önlemlerle giriyor Almanya ama durumu parlak değil. Bu arada Avrupa Birliği Ukrayna'ya 8 milyar euro mali yardım sunacakmış. Çok zengin Avrupalılar, bence de daha fazla sunmaları lazım. 8 milyar dolar nedir ki ayda? Mesela 50 milyar dolar sunsalar bütün Ukrayna'nın sorunlarını çözebilirler elbette. Dün Almanya lideri Olaf Scholz, Rusya'da Gazprom'a teslim edilmesi, kendi yaptırımlarını da delecek şekilde teslim edilecek türbinler, artık şu Kuzey Akım 1'i açın diye talepte bulunmuştu. Bunun yaptırım politikasına uygun olmadığını dile getirmiş Gazprom. Yani çok şahane tabii hakikaten. Alena ekonomik savaş başlatacaksınız. İşinize gelen yerlerde yaptırım uygulayacaksınız. İşinize gelmeyen yerlerde ihtiyacınız olduğu için ya buralarda da uygulamıyoruz falan diyeceksiniz. Sonra da karşınızdakiler siz nasıl istiyorsanız öyle hareket edecekler. Zor tabii dünyada böyle bir şey bulabilmek. Bu arada efendim Gazprom, Mazprom diyoruz ama Shell şirketi ilk çeyrekte rekor kar açıklamış. Hakikaten çok büyük karlar elde ediyor. Özellikle Amerikalı enerji firmaları başta olmak üzere bu işlerde. Yani Avrupalılar bu işin bedelini ödüyorlar. Başta Almanya olmak üzere. Ha tabii liderlikleri halkın faydası yerine Amerikalı enerji şirketleriyle birlikte hareket ederek politikaları belirliyorsa onu da bilemiyorum. Nasıl bir demokrasi ise artık bu halkın ihtiyaçları ve talepleri yerine bol bol kar elde ediyorlarmış ama yani. Hatta çalışanlarına %8 Shell'de ikramiye vermeye karar vermişler. Şahane. Evet şimdi Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Sırbistan Devlet Başkanı Alexander Vučić ile telefonda görüşmüş. Adeta tehdit etmiş kendisini. Bir yandan diyalog, yapıcı diplomasi. Tabii Vučić daha yeni 1244 sayılı karar gereği Kosova'nın Sırbistan'a ait olduğunu dile getirmek gaflet ve delaletinde bulunmuştu. O da demiş ki orada NATO misyonu var. BM yetkisi temelinde müdahaleye hazırız biz demiş. Güzel, aba altından sopa anca böyle gösterilebilir. Ve Dağlık Karabağ, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'dan ateş açıldığını ve buna karşılık bir özel operasyon düzenlediğini, Gırgız Tepesi'ni ele geçirdiklerini duyurdu. Dağlık Karabağ'da seferberlik ilan edildi. Onlar da Azerbaycan tarafından ateş açıldığını öne sürüyorlar. İki askerin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını söylüyorlar. Rusya Federasyonu tabii barış güçleri var orada. Ateşkes sağlanmış gibi duruyor ama ortalık gergin. Bunu belirtmek gerekiyor. Savaştan bu yana bir türlü tam olarak teskin olamadı. İran'ın da bu arada İran ordusunun da Ermenistan sınırında bir hareketlilik içerisinde olduğu yolunda sosyal medyaya görüntüler düştü. Ve CIA El-Kaide lideri Ayman El-Zevahiri'yi öldürdüklerini özel operasyonla Kabil'de öldürdüklerini duyurmuştu. Taliban bizim bir bilgimiz yok diye bir açıklama yaptı. Hakikaten komik burası. Ama Kabil'de Taliban'la IŞİD arasında bir takım uyuyan hücreler mi artık bilemiyorum, yoğun çatışma haberleri var. Ben geçen gün ihmal etmiştim. Çok da önemsemedim açıkçası Zevahiri'nin öldürülmesini ama Amerikalı bağımsız gazeteci Aaron Mason tweetiyle fark ettim ki Amerika'da hiç kimse bugün ulusal güvenlik danışmanı olan Jake Sullivan'ın 2012'de Hillary Clinton'a yazdığı e-postada, WikiLeaks yazışmalarında deşifre olmuştu. Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda. Ben sık sık aktarıyorum size ama bu soruyu sormamış. Yani Amerika Suriye'deki müttefiklerinin liderliğini öldürmüş oluyor. Ayman El-Zevahiri'yi öldürerek. O notu da belki düşmek lazım. Evet şimdi konuğuma bağlanmak istiyorum biraz daha erkenden. Arkadaşlar arayabilirsek Alptekin Dursunoğlu'nu Irak konuşacağız kendisiyle. Irak'ta Ekim ayında seçimler yapıldı, seçimler düzenlendi. Fakat bir türlü hükümet kurulamıyor. Çok Irak'ta olmayacak bir şey değil tabii ki. Aslına bakarsanız 2003'teki Irak işgali Amerika'nın, Irak anayasasını Amerika yazdırdı. İşte mezhep ve etnik fay hatlarına göre Irak ulus devleti parçalandı. İşte oradan bir koalisyon, demokrasi bu tabii yani, bakın herkes temsil ediyor denildi. Amerikan tipi demokrasiye bir örnek olarak sunuldu ama bu demokrasiyle Irak yönetilemiyor. Öyle bir sıkıntı var ortada. Hükümet kurulamıyor, kamu hizmetleri verilemiyor. Bari bir şirketler şeyi kursalar diyeceğim var. Yani çünkü başka türlü olmuyor buralarda. Şimdi sonra tabii şey diyorlar, bunlar da uzlaşmayı bilmiyorlar filan. Muqteda Esadır, Mehdi ordusunun eski lideri. Yine işi bulandırmış gibi gözüküyor. Devrimden bahsediyor kendisi. Sürekli bitmeyen bir devrim var Irak'ta. Muqteda Esadır bitmeyen bir devrim yapıyor yıllardır. Şii partileri içerisinde çok ciddi sıkıntılar var. Böyle gözüküyor. Şimdi de parlamentoyu bastılar geçtiğimiz hafta sonu. Hatta Sadr diyor ki çekilmeyeceğiz diyor. Böyle bir enteresan bir durum var. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu ve yazarı, araştırmacı, yazar ve gazeteci Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim. Şimdi yine Irak konuşuyoruz. Hep ara ara dönüyoruz, konuşuyoruz sizinle. Çünkü bitmiyor bir türlü sıkıntılar. Şimdi hafta sonundan bu yana Irak parlamentosu değil mi? Tıpkı Amerika'nın kongresinin baskına uğraması tarzında. Mukteda Esadr güçleri, komik komik de videolar, çocuk gibi. Yani Amerika'da da böyle boynuzlar falan vardı. Burada da tuhaf tuhaf çocuk hareketleri yapan bir takım Sadr yandılarını görüyoruz sosyal medyada. Şimdi çekilmeyeceğiz de diyor seçime gidene kadar, anlaşılan. Ne oluyor? Mukteda Sadr devrim mi yapıyor Alptekin Hocam? Ne diyorsunuz?
Ya bugün şey açıklaması yaptı. Erken seçime gidesin, meclis feshedilsin ve erken seçim kararı alsın diye açıklama yaptı. Ben tabii yayını izleyemediğim için bilmiyorum, bir özet vermek gerekiyor mu? Yani süreç niye buraya geldi?
Evet, evet. Çok kısa isterseniz ben aktardım bir parça. Ekim ayında seçimler yapıldı. Aslında dünden beri, birkaç gündür aktarıyorum. Sadr aslında birinci parti çıktı. Efendim, ama hükümeti kuramadı ve daha sonra da koordinasyon çerçevesi diye bir Şiilerin oluşturduğu grup. Evet. Onlar aday belirlediler Muhammed Şia Sudani'yi. Fakat aday belirleri bir uzlaşma sağlanınca Sadr parlamentoyu bastırdı diye belki özetleyebiliriz. Ne dersiniz bilmiyorum. Var mı bir ek? Buyurun siz ya da söyleyin diyeceğim.
Evet, gayet güzel. Yalnız şöyle, yani niye kurulamadı kısmına o zaman ben seçimi atlayarak geleyim. Şimdi iki temel farklı görüş ortaya çıktı hükümetin niteliğiyle ilgili olarak. Bu iki temel farklılığı açıklarken dinleyicilerimiz biraz Türkiye kıyaslaması üzerinden anlamaya çalışacakları için hata yapacaklardır. Ben bunu izah ederek başlayayım. Şimdi Mukteda Sadr, ben 73 sandalye kazanarak birinci oldum. O halde ben çoğunluk grubuyum. Dolayısıyla da bir çoğunluk hükümeti kuracağım diyor. Temel tezi bu. Birinci şey bu. Görüş bu. Buna karşılık diğer gruplar, ki özellikle de Mukteda Sadr'ın karşısında yer alan Şii grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi adlı blok ise hayır, yani şimdiye kadarki gibi uzlaşma hükümeti kurulsun diyor. Şimdi işte bizim dinleyicilerimizin belki anlamakta zorlanacağı sorun bu. Yani çoğunluk hükümeti ne demek? Uzlaşma hükümeti ne demek? Şimdi Irak'ta 2005'ten beri, yani Saddam rejiminin devrilmesinden ve Irak'taki siyasi süreçlerin başlamasından sonra kurulan yapıda, 2005'ten beri parlamentoda kimin çoğunluğu olursa olsun, kim parlamentoda sandalye sayısı her ne olursa olsun, uzlaşma hükümeti kuruluyor. Uzlaşma hükümeti ne demek? Yani tepeden tırnağa, cumhurbaşkanından tutun da bakanlıklara kadar her şey parlamentoda grubu olan, milletvekili olan bütün grupların kabinede de temsilini öngören bir yapı bu. Mesela Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Başbakan mecliste çoğunluk Şiilerde olduğu için Şiilerden seçiliyor. Mesela Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kilit bakanlıklar bu gruplar arasında, bu kesimler arasında paylaştırılıyor. Mesela Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadar çoğunlukla bir kez Şiilere verildi, çoğunlukla Kürtlere verildi. Evet. Dışişleri Bakanlığı Kürtlerde olunca mesela İçişleri Bakanlığı çoğunlukla Şiilerde oluyor. Savunma Bakanlığı da Sünnilerde oluyor. Maliye Bakanlığı da işte bazen Şiilerde, bazen Kürtlerde, bu şekilde artık uzlaşma ne şekilde sağlanıyorsa ona göre paylaştırılıyor. Şimdi koordinasyon çerçevesi dedi ki, şimdiye kadar var olan şey, yapı buydu ve şu andaki meclis aritmetiği de zaten, senin çoğunluk hükümeti diyorsun ama yani bu çoğunluk hükümeti kurmana zaten
yetmiyor.
Dolayısıyla bu böyle olsun. Sadr ise hayır, çoğunluk hükümeti olacak dedi. İşte Sünni Tekaddüm Partisi, Tekaddüm İttifakı ve şeyle, Hamis Hançer'in grubuyla ve bir de Kürdistan Demokrat Partisi ile ittifak yaptığını söyledi. Ama tabii bunların kurduğu ittifak da 320 sandalyeli Irak parlamentosunda Sadr'a öyle çoğunluk hükümeti kurma izni vermiyor. Dolayısıyla Sadr hükümeti kuramadı. Hükümeti kuramadığı için de hükümeti kuramamasından dolayı şeyi suçladı. Yani çoğunluk hükümeti kuramamasının sorumlusu olarak koordinasyon çerçevesini suçladı ve işte yolsuzlukla, fesatla, yolsuzlukla, yozlaşmalarla suçladı. Evet. Ve nihayet ben yani ayrıntılara çok fazla dalıp bunaltmamak için nihayet en son işte bilinen süreç parlamentodan bütün milletvekillerini istifa ettirdi ve siyasetten çekildiğini söyledi. Şimdi Muktedir Sadr'ın seçimlerden çekilme, meclisten çekilme, siyaseti bırakma, siyaseti bırakıp işte gidip dini eğitimime devam edeceğim diyerek siyaseti bırakma ve çekilme gibi çok davranışları, alışkanlıkları çok çok fazla.
Yani evet, yeni de değil değil mi? Daha kaç kere tabii, konuştuk tabii. Yani.
Aynen, evet. Şimdi bu son çekilmesinde ise biraz şey bekliyordu bu aslında. Yani mesela Meclis Başkanı Halbusi'nin örneğin istifa dilekçesi verildiğinde bunu reddetmesini bekliyordu. O da reddetmedi, kabul etti. Hani iyi olmaz, iyi bir şey değil, yaptığınız doğru değil, aslında yapmasanız keşke dedi ama istifayı da kabul etti. Şimdi Irak'ta şöyle oluyor, istifa etmek için dilekçe verildiği zaman meclis başkanı o dilekçeyi kabul etmesi gerekiyor. Sonra mecliste, kurulda da o istifaların kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi bu oradan da bekledi hani ya işte yapma etme gibi bir şey denir de işte onun üzerinden bir siyaset üretir diye. Bu da olmadı ve istifalar kabul edildi ve dolayısıyla Sadr kendi kendini tasfiye etmiş oldu. Şimdi kendi kendini tasfiye etmesinden bugünkü bu parlamento basmalar ve erken seçim kararına çağırmaların arasında bir yaklaşık 15-20 günlük bir süre var. Yani bir aylık en fazla. O bir aylık sürede yani ben istifa ettim, çekildim ama yani hiçbir şey de olmadı. Bu sefer ne yapabilirim? Benim olmadığım şey. Ha bir de koordinasyon çerçevesi bir başbakan adayı önerdi. Buldu.
Oldukça da dürüst birisi olduğu konuşuluyor aynen. diye görmüştüm
aynen,
ben.
Aynen. Sudani. Adamın hiçbir şeyi yok. Yani böyle işte ideolojik, siyasi bilmem ne bir insan değil. Tam bir teknokrat. İşte eski Vasıt valisi şey açısından da yani işte Çalışma Bakanlığı yapmış. Böyle bayağı bir teknokrat denilebilecek nitelikte bir isim. Şimdi şunu da hatırlatmakta yarar var. Şimdi Sadr'ın 73 milletvekili istifa edince Irak'taki yasalar gereği orası boş kalmıyor. O sandık koltuklar boş kalmıyor. Sadr'ın milletvekilinden sonraki seçimlerde ondan sonra en fazla oy alan kimse onun yerine o geliyor. Dolayısıyla meclis aritmetiği şu an çok büyük ölçüde koordinasyon çerçevesinin lehine değişmiş oldu. Yani Sadr'ın 73 milletvekilinin ben şu an rakamları bilemediğim için edemiyorum ama yani o 73 milletvekilinin sandalyenin büyük bir çoğunluğu şeye gelmiş oldu. Koordinasyon çerçevesine gelmiş oldu ve diğer gruplara. Böyle olunca yani hükümeti kurma ihtimali belirdi. Şimdi Sadr kendi kendini de meclisten tasfiye ettiği için bir şey yaparak bunu durdurması gerekiyor. Bu da nedir? İşte adını devrim koyuyor. Diğerlerini fesatla, yolsuzlukla itham ediyor. Başka ülkelerin ajanı olmakla, piyonu olmakla suçluyor. İşte Irak'ı plan ve yapılan devletlerince burada da somut olarak Amerika ile İran'ı söylüyor. İşte bunların çatışma alanı haline getirmeyeceğini söylüyor. Vesaire. Şimdi ama asıl mesele bunlar değil. Yani bunlar evet Irak'ın siyasi hayatı içerisinde birer gerçeklik. Bunlar doğru ve birer sorun. Tabii ki doğru.
Evet. Hem ABD hem İran'ın bir şekilde Irak siyasetinde rolleri olduğunu tabii. biliyoruz ama yani Sadr'ın neresinde onu çözemiyoruz. Sanki kendisi ulusalcıymış gibi de bir resim çiziyor o açıdan.
Yani böylesi bir şeyin imkanı da yok. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz mesela gösteri yapıyorsun. Hatta meclisi basarken de şey söylüyor. bunun taraftarları işte İran berre berre, Bağdat hurra hurra. Yani işte İran işte defol defol git, Bağdat özgürdür özgürdür. Şimdi gayet güzel, tamam İran defolsun gitsin güzel. Ama yani İran'dan çok daha önce şey var, Amerika var. Mesela İran'ın 16 bin nüfusu olan bir büyükelçiliği Bağdat'ta yok ama Amerika'nın var. Ve Amerika'nın işte üsleri var, askerleri var vesaire vesaire. Mesela sizden hiçbir gün duymadık mesela Amerika berre berre, Bağdat hurra hurra, böyle bir slogan duymadık. Yani bir gerçeklik üzerinden, tamam İran'da defolsun gitsin, Amerika'da defolsun gitsin, iyi hoş da yani burada tepkiler de eşit şeyli olarak konursa anlamı var. Şimdi Lübnan gibi, Irak gibi ülkelerde siyasal partilerin falan ya da filan ülkeyle ilişkilerinin olması, o olmaması mümkün değil ve hepsinin bir diğeriyle mutlaka ilişkisi var ama hepsi de bir diğerini işte onun veya bunun şeyi olmakla suçlar, piyonu olmakla suçlar. Şimdi Sadr da böylesi bir şey üzerinden bunu kullanarak bir şey yaratmaya çalışıyor. İşte öyle ulusalcılık, bilmem bağımsızlık vesaire şeyleri de tabii sadece bir söylemden ibaret. Bunun yani Irak'ı birazcık izleyenler bilir ki yani Irak'ın toplam şeyinde yani siyasal sorunlarının listesini çıkaracak olursak, 100 tane liste çıkaracak olursak onlardan yani biri bile değil yani biri
peki.
%1'lik değeri bile olmayan bir sorun.
Peki bir şimdi burada başka bir şey daha var. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması lazım. Fakat ben üstü mahalleyle konuşmuştum. Kürtler de birbirlerini yiyorlar anlamıştım aktardıklarından Arap medyasından.
Doğru.
Çünkü talebaniciler ve barzaniciler birbirlerine girmiş durumdalar.
Tabii.
Cumhurbaşkanlığı senin mi olacak benim mi diye genelde talebanicilerin. Fakat şimdi görüyorum ki Kürdistan Demokrat Partisi de Sadr'a destek veriyor. Ne oluyor şimdi? Biraz şimdi karışık bir durum.
Yani mesela bugün Fazıl Mirani'nin açıklaması var. Kürdistan Demokrat Partisi genel sekreteri. Diyor ki mesela öyle işte bizim bir acelemiz falan yok. Yani Sayın Muhteda Sadr'ın diyor işte meclise feshetme çağrısı yaptı. Tamam iyi hoş yapabilir ama öyle bizim yani bir acelemiz yok ve biz öyle şey falan da yani hiç de öyle niyetimiz de yok diyor. Yani şimdi senin 73 milletvekilin var. Benim istediğim türden hükümet kurulacak. Benimki kurulmazsa ben şeyden çekilirim. Tamam çekildim. Bu sefer hadi ben çekildim olmuyor. Bu sefer hadi herkes erken seçime gitsin. İyi de yani öyle senin demenle bir erken seçime gidilecek. Erken seçime gidilmezse meclisi basarım, şey yaparım, kilitlerim. Şu an Muhteda Sadr buna oynuyor. Meclisi çalıştırmayarak meclisi hatta Fazıl Mirani de buna dikkat çekiyor. Güzel bir benzetmesi var. Şöyle diyor. Muhteda Sadr'ın elinde diyor iki tane silah var. Birisi diyor silahlardan birisi 73 sandalyesi parlamentodaki şeyidir. İkincisi de diyor sokak. Şimdi diyor parlamentodaki silahını hani çekilerek onu bıraktı ama sokak silahını sahneye sürdü. Şimdi yani Muhteda Sadr'ın kitlesi gibi karşı tarafında bir kitlesi var. Ancak şimdi yani o kitleyle o kitleyi karşı karşıya getirdiğimizde bu yani iç savaşa kadar, çünkü iki tarafın da silahlı gücü var. Yani bir tarafta işte Haçlı Şabi denilen Irak devletinin de işte normalde yasal bir parçası olan ama sonuçta da Muhteda Sadr'ın da siyasal muhalifi olan bir kesim var ve silahlı gücü var. Muhteda Sadr'ın da var. Yani onun da işte Barış Tugayları adını verdiği eskiden Mehdi ordusuydu. Onun da böyle bir askeri grubu var. Dolayısıyla yani bu iş eğer şey edilirse yani iç çatışmayı savaşa kadar gidebilir.
Gidebilir. Peki Maliki... şimdi anladığım kadarıyla Kürtler de bütün bu hassasiyetler içerisinde kendilerinin yerinin pazarlığını yapıyorlar. Bir de Maliki'ye
ilgili bir şeye değineyim.
Lütfen.
İzleyicilerimiz açısından da faydalı olur. Şimdi Irak'ta Saddam rejimi devrildikten sonra Kürtler arasında şöyle bir teamül oluştu. Kürdistan bölgesi Kürdistan Demokrat Partisi'ne yani Barzani'ye. Irak Merkez Hükümeti Cumhurbaşkanlığı ise şeye bırakıldı. Talabani'ye bırakıldı. Ve şimdiye kadar bu hep böyle paylaşıldı. Şimdi Kürdistan Demokrat Partisi diyor ki Yani hayır, ben şu anda da zaten en fazla sandalyede, Irak meclisindeki en fazla sandalyede Kürtler arasında söylüyorum. KDP sahip ki zaten Sadr grubundan sonraki en büyük, en çok sandalyede KDP'nin. Dolayısıyla ben onu da istiyorum, ben onu da alırım diyor. Orada da böyle bir şey var. Anlaşamama durumu, gerilim var, evet.
Evet. Peki son olarak şimdi bir 3-4 dakikamız daha var. Maliki'yi de sormak istiyorum. Çünkü Maliki de böyle hani sanki aşırı milliyetçi Irak politikalarında falan gibi gösteriliyor. Sadr'la bir onun kapışması var. Elde silahlı görüntüleri falan da yayınlandı. Kimileri ben hani Amerika'nın işgal sonrası çekilmesini kotaran da bir isim aslında Maliki, eski başbakan. Kimileri onu İrancı diye nitelendiriyor filan. Maliki'nin burada bu kadar öne çıkartılma sebebi nedir sizce?
Şimdi Maliki yani Kanun Devleti İttifakı'nın başkanı olarak Sadr'dan sonra en büyük Şii grubun lideri. Çünkü Fetih İttifakı bayağı bir hezimet yaşadı bu seçimde. 17 civarında sandalye kazandı ama Maliki'nin sandalye sayısı KDP'den sonra ikinci, yani birisi 34-35, bir tanesi de 33 falan gibi, yani 30 civarında sandalyesi var. Dolayısıyla da şeye karşı, Sadr'a karşı kurulan koordinasyon çerçevesi adlı siyasal platformun liderliğini de yapıyor o sandalye sayısıyla. Dolayısıyla da şeyin yani evet, Hadi Amiri de şeyin liderlerinden, koordinasyon çerçevesinin, Ammar el-Hekim de, eski başbakan Haydar İbadi de filan, ama burada işte en ön plana çıkan Nuri el-Maliki. Nuri el-Maliki ile şeyin zaten Sadr'ın yani çok geçmişe dayalı, Maliki'nin
yıldızların barışmaması, evet.
Barışmamaktan öte çok da ama çok ironik bir şey. Mesela Maliki İbrahim Cafer'in yerine seçilmişti 2005'te. Orada o zaman İbrahim Cafer'in yerine şu andaki işte Ammar el-Hekim'in bulunduğu grup şey istiyordu. Adil Abdülmehdi'yi başkan yapmak istiyordu.
Evet.
Sadırcıların desteğiyle Maliki olmuştu. Fakat Maliki başbakan olduktan sonra Sadırcıların Mehdi ordusuna, ki o dönemlerde işte çok ciddi bir şey yaşanıyordu. Şu an IŞİD diye bahsettiğimiz örgüt o zaman Irak İslam Devleti adını taşıyordu ve Sünnilerden çok büyük bir destek alıyordu. O zaman çok ciddi bir iç savaş görüntüsü vardı.
Evet.
Yani Maliki hem şeye karşı olduğu gibi, onlara karşı operasyon yaptığı gibi Sadr'a da müsaade etmedi. O dönemde araları ciddi bir şekilde açılmıştı Maliki'de ve ondan sonra da zaten yıldızları barıştı.
Düzelmedi. Evet. Hakikaten oldukça karışık bir tablo var. Buradan ne çıkacak? Yeniden bir seçim mi olacak? Aslında biraz meçhul gözüküyor fakat yasal çerçeve. Tabii bütün bunlarda belki son birkaç şey Amerika'nın... Yani şimdi bu Amerika'nın kurduğu demokratik düzen sanki Irak'ta hükümete pek izin vermiyor gibi bir resim
ya
çıkıyor.
Işte, Amerika'nın elindeydiği yerde şey biter mi? Yani hayır gelir mi? Nerede hayır gelmiş ki oraya gelsin? Şöyle bir şeyle bitireyim. Yani ne olabilir dair bir öngörüyle bitireyim. Şimdi Sadr iki şekilde de şu haliyle, iki şekilde de kazançlı, yani bu kazancı olumlu anlamında söylemiyorum, kendisi açısından, yoksa her halükarda kaybediyor. Yani erken seçim kararı, diğer gruplar da buna kabul eder de erken seçime giderse, götürürse, şu an kendi kendini tasfiye etmişti. O bitecek, yeni bir başlangıçla gelecek ve muhtemelen belki daha güçlü gelebileceğinin filan hesabını yapıyor. Bu olmazsa zaten Sadr şu an yani bu eylemiyle zaten siyasal süreci bütünüyle sabote etmeye çalışıyor ve karşı taraf da buna karşı adım atamayacak. Çünkü onlar daha sorumlu davranıyorlar, daha sorumlulukla hareket ediyorlar. Mesela bunun gibi onlar da sivil kitleyi doldurup halkın iki kesimini birbirinin karşısına getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla Sadr bu sorumsuzluğuyla ister şeye götürsün, erken seçimlere götürebilsin ve ister götüremesin, her halükarda istediğini elde etmiş olacak gibi gözüküyor.
Evet, yani tekrar bir seçim olabilir gibi bakabiliriz, seni netleştirmekle birlikte.
İlk tepkilerden sanki mesela KDP'yi söyle, KDP'nin Fazıl Miran'ın evet. açıklaması öyle. Ha bir de şeyin de yani Haçlı Şabi Heyeti Başkanı Fahri Feyyat da Sadr istedi diye biz niye erken seçime gidiyoruz diye tepki göstermiş. Ama mesela Haydar İbade olabilir demiş yani. Fakat daha resmi blok olarak mesela koordinasyon çerçevesi nasıl bir şey yapacak, resmi tavır sergileyecek onu beklemek gerekiyor. Birkaç gün içerisinde netleşir sanıyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok
ben
sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Irak'ta durum böyle gözüküyor. Oldukça ortalık karışık. Buradan yeniden bir seçim mi çıkacak? Muqteda El Sadr Irak'ın Irak siyasetinin şımarık çocuğu diyeceğim var artık hakikaten. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyor çünkü. Erken seçime götürebilecek mi beraber göreceğiz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim. Sharon'dan Adil. In and Out of Love diye bir şarkı seçmiş arkadaşlarım. Hoşça kalın efendim. See the reason in your eyes, give an answer to the why. Your eyes are haunting me. Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.